Ayrım 4, sayfa 43. Koridorun sonundaki banyoyu kullandığı zamanlar hariç Meryem odasından çıkmadı. İlk geldiğinde kapıyı açan dövmeli kız yemeğini tepsiyle getiriyordu. Kuzu kebap, sebze, aş çorbası. Çoğu olduğu gibi kalıyordu. Celil her gün birkaç kez uğruyor, yatağa oturuyor, nasıl olduğunu soruyordu. Yemeğini aşağıda bizimle birlikte yiyebilirsin dedi pek de inandırıcı olmayan bir sesle. Meryem odasında tek başına yemeği tercih ettiğini söyleyince de hiç ikilemedi. Meryem ömrü boyunca merak ettiği, görmek için yanıp tutuştuğu sahneyi penceresinden kayıtsızca, duygusuzca seyrediyordu. Celil'in günlük yaşantısını, geliş gidişlerini, ön kapıdan girip çıkan, sağa sola seyirten hizmetkarlar, sabahtan akşama kadar çalıları kırpan, budayan, seradaki çiçekleri sulayan bahçıvan, kaldırımın kenarına yanaşan uzun, parlak burunlu arabalar, işlerinden çapanlı, astragan kalpaklı erkekler, hicaplı kadınlar, saçları tertemiz taranmış çocuklar iniyordu. Celil bu yabancılarla el sıkışıyordu. Meryem onun avucunu göğsüne bastırıp başıyla kadınları selamlayışını izlerken Nana'nın doğru söylediğini anlıyordu. Buraya ait değildi o. İyi ama ben nereye aidim? Şimdi ne yapacağım? Bu dünyada sahip olduğun tek şey benim Meryem. Ben gittikten sonra hiç kimsen kalmayacak. Hiçbir şeyin. Sen bir hiçsin. Kulübenin çevresindeki söğütleri yalayan rüzgar gibi tanımlanamaz bir kasvetin esintileri de Meryem'in içinden geçip duruyordu. Celil'in evindeki ikinci gününde odasına küçük bir kız geldi. Bir şey alacağım dedi. Meryem yatakta doğrulup oturdu, bağdaş kurdu, örtüyü kucağına çekti. Kız aceleyle odanın karşı köşesine seyirtti, bir dolabı açtı, dört köşe gri bir kutu çıkardı. Bunun ne olduğunu biliyor musun diye sordu, kutunun kapağını açtı. Buna gramofon deniyor, gramofon, plak çalıyor, bilirsin, müzik, bir gramofon. Sen Nilüfer'sin, 8 yaşındasın. Küçük kız gülümsedi. Aynı Celil'in gülümseyişi, aynı gamzeli çene. Nereden anladın? Meryem omuzlarını silkti. Bir zamanlar bir çakıl taşını onun adını verdiğini söylemedi. Bir şarkı dinlemek ister misin? Meryem yine omuz silkti. Nilüfer gramofonun fişini prize soktu. Kapağın altındaki cebi karıştırdı. Bir plak çıkardı, yerleştirdi. Pickup'ın iğnesini indirdi. Müzik başladı. Kağıt yerine gül yaprakları kullanacağım. Ve sana dünyanın en tatlı mektubunu yazacağım. Sen kalbimin sultanısın. Kalbimin sultanısın. Biliyor musun bu şarkıyı? Hayır. Bir İran filminden. Babamın sinemasında görmüştüm. Hey, sana bir şey göstereyim mi? Meryem'in cevap vermesine kalmadan Nilüfer eğildi. Avuçlarını, alnını yere dayadı. Tabanlarıyla yeri itti. Bir çırpıda amuda kalkıverdi. Yapabilir misin? Diye sordu soluk soluğa. Hayır. Kız bacaklarını indirdi, bluzunu çekip düzeltti. Sana öğretebilirim dedi, kızarmış alnına dökülen perçemi iterek. Burada ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. Annem senin gerçek kardeşim olmadığını söylüyor. Yani senin dediğin gibi. Ben hiçbir zaman öyle söylemedim, diye uydurdu Meryem. Söylemişsin ama umurumda değil. Demek istediğim, söylemen ya da söylememen umurumda değil. Benim için fark etmez. Meryem sırt üstü uzandı. Çok yoruldum. Annem bir cin yüzünden annenin kendini astığını söylüyor. ''Şunu keser misin artık?'' dedi Meryem yataktan yan dönerken. ''Müziği yani.'' O gün Bibi Joe onu görmeye geldi. Geldiğinde yağmur yağıyordu. İri gövdesini yatağın yanındaki iskemleye güçlükle oflaya puflaya bıraktı. ''Şu yağmur Meryem Joe, kemiklerimi mahvediyor. Kemiklerimin katili inan. Keşke, ah hadi ama evladım. Gel bakayım Bibi Joe'na. Ağlama, geçti artık. Seni zavallı çocuk. Şşş, zavallım benim.'' O gece Meryem uzunca bir süre uyuyamadı. Yattığı yerde gökyüzüne baktı, aşağıdan gelen tıkırtıları, duvarların boğduğu sesleri, konuşmaları, camı döven sağanağı dinledi. Tam dalıp gitmişti ki haykırışlarla yerinden sıçradı. Alt kattan geliyordu, tiz, öfkeli bağırışlar. Sözcükleri seçemiyordu. Biri bir kapıyı çarparak kapadı. Ertesi sabah Molla Feyzullah çıka geldi. Meryem dostunu, aksakalını ve o sevimli dişli sebestümünü kapıda gördüğü an gözlerinin yandığını, bir kez daha yaşlarla dolduğunu hissetti. Ayaklarını yatağın kenarından sarkıttı, kapıya koştu. Her zamanki gibi hocasının elini öptü, o da kızın alnını. Konuğuna bir iskemle çekti. Molla Feyzullah yanında getirdiği Kur'an'ı çıkardı. Düzenimizi bozmamıza gerek yok değil mi? Artık derse ihtiyacım olmadığını biliyorsunuz Molla sahip. Bana Kur'an'daki bütün sureleri, ayetleri yıllar önce öğrettiniz zaten. Adam gülümsedi. Ellerini teslim olur gibi kaldırdı. Tamam, itiraf ediyorum. Foyan meydana çıktı. Ama seni ziyarete gelmek için bundan çok daha kötü bahaneler bulabilirdim. Bahaneye ihtiyacınız yok ki sizin. Kibarlık ediyorsun Meryemco. Kur'an'ı kıza uzattı. O da onun öğrettiği gibi 3 kez öpüp başına götürdü, sonra geri verdi. "Nasılsın kızım?" "Hiç aklımdan," diye başladı Meryem. Sonra kocaman bir taşın boğazını tıkadığını hissedince susmak zorunda kaldı. "Çekit bitmemden önce bana söyledikleri hiç aklımdan çıkmıyor." Dedi ki, "Ney, ney, ney?" Molla Feyzullah elini onun dizine dayadı. "Annen, Allah onu affetsin, dertli, mutsuz bir kadındı Meryem. Kendine korkunç bir şey yaptı. Kendine, sana, aynı zamanda da Allah'a. O bağışlayacaktır. Çünkü her şeyi bağışlar. Ama yine de annenin yaptığı şey Allah'ın gücüne gitti. Canı kıymayı, ister kendinin, isterse başkasının canını almayı kesinlikle tasvip etmez. Hayatın kutsal olduğunu söyler, biliyor musunuz?" İskemlesini biraz daha yaklaştırdı. Kızın ellerini avuçlarının arasına aldı. "Anneni sen doğmadan önce tanırdım. Çocukluğunu bilirim. İnan bana, o zaman da mutsuzdu. Korkarım, yaptığı şeyin tohumları yıllar önce atılmıştı. Demek istediğim, bu senin suçun değil. Senin suçun değil kızım. Onu bırakmamalıydım. Yanında kalmalıydım. Kes şunu. Bunlar zararlı düşünceler Meryemco. Beni duydun mu evladım? Zararlı. Seni yiyip bitirirler. Hata sende değildi. Senin suçun değildi, hayır." Meryem başını salladı ama bütün yüreğiyle deliler gibi istese de adama inanmayı başaramıyordu. Bir hafta sonra bir akşamüstü kapısına vuruldu. İçeriye uzun boylu bir kadın girdi. Açık tenliydi. Kızıl saçları, uzun parmakları vardı. "Ben Efsun," dedi. "Nilüfer'in annesi. Yıkanıp aşağıya gelsene Meryem." Meryem odasında kalmayı yelediğini söyledi. "Yo, ne Fehmi'di. Anlamıyorsun. Aşağıya inmen gerekiyor. Seninle konuşacağımız bir şey var. Önemli." Karşısına dizildiler Celil'le karıları, uzun koyu kahverengi masada. Aralarında, masanın ortasında taze kadife çiçekleriyle dolu, kristal bir vazoyla buğulanmış bir sürahisi duruyordu. Nilüfer'in annesi olduğunu söyleyen kızıl saçlı kadın, Efsun, Celil'in sağında oturuyordu. Diğer ikisi, Hatice ile Nergis ise solunda. Kadının hepsinde hafif siyah eşarplar vardı. Başlarına bağlamamış, son anda akıllarına gelmiş gibi boyunlarına gevşekçe dolamışlardı. Nana'nın hatırına siyahlara bürüneceklerini hiç ihtimal vermeyen Meryem, bu fikri işlerinden birinin ya da Celil'in onu aşağıya çağırmalarından hemen önce ortaya attığını tahmin etti. Efsun bir bardağı sürahiden su doldurdu. Meryem'in önüne kareli kumaş bir altlığın üstüne koydu. "Bahardayız ama hava şimdiden ısındı bile," dedi. Eliyle yelpazelenir gibi yaptı. "Rahat edebildin mi?" diye sordu Nergis. Küçük bir çenesi, siyah kıvırcık saçları vardı. "İnşallah rahatın yerindedir. Başına gelen büyük bir felaket, korkunç." Diğer ikisi başlarıyla onayladılar. Meryem, onların alınmış kaşlarını, cılız, lütufkâr tebessümlerini süzdü. Kafasının içinde sinir bozucu, tatsız bir vızıltı vardı. Boğazı yanıyordu, biraz su içti. Celil'in arkasındaki geniş pencereden çiçeğe durmuş elma ağaçlarını görebiliyordu. Pencerenin yanındaki duvara koyu renk ahşap bir dolap dayalıydı. İçinde bir saat, bir de çerçeveli fotoğraf vardı. Ellerinde tuttuğu balığı havaya kaldırmış olan Celil ve 3 küçük oğlu. Güneşte balığın pulları parlıyor, Celil ile oğulları geniş geniş gülümsüyor. "Evet," diye başladı Efsun. "Ben, yani biz seni çağırdık. Çünkü sana vermek istediğimiz çok güzel bir haber var." Meryem başını kaldırıp baktı. Kadınların iskemlesinde gevşekçe oturan, görmeyen gözlerle masadaki sürahiye bakan Celil'i işaret ederek kendi aralarında çabucak bakıştıklarını fark etti. Gözlerini Meryem'e diken, diğerlerinden daha büyük gösteren Hatice oldu. Bu görevi kimin üstleneceği önceden tartışılıp karara bağlanmıştı belli ki. "Bir talibim var," dedi Hatice. Meryem'in midesi kasılıverdi. "Neyim?" dedi ansızın uyuşan dudaklarının arasından. "Bir kastegar, talip, kısmet, adı Raşit." Hatice açıklamayı sürdürdü. "Babanın bir iş ahbabının arkadaşı. Kendisi Peştun. Aslen Kandaharlı ama Kabil'de yaşıyor. Dehmazang semtinde 2 katlı bir evi var." Efsun söylenenleri başıyla doğrulamaktaydı. "Senin bizim gibi Farsça konuşuyor. Dolayısıyla Peştun dilini öğrenmek zorunda kalmayacaksın." Meryem'in göğsü giderek daha çok sıkışıyordu. O da fırıl fırıl dönmeye, ayağının altındaki zemin kaymaya başlamıştı. "Ayakkabıcı," diye araya girdi Hatice. "Ama öyle sıradan bir sokak mutçisi değil. Hayır, kendi dükkanı var. Kabil'in en beğenilen ayakkabı ustalarından biri. Diplomatlara, Cumhurbaşkanı'nın ailesine ayakkabı yapıyor. Üst sınıfa. Kısacası sana iyi bakacak, rahat ettirecektir." Meryem gözlerini Celil'e dikti. Yüreği göğsünde taklalar atıyordu. "Doğru mu bu? Söyledikleri doğru mu?" Fakat Celil ona bakamıyordu. Alt dudağının köşesini dişliyor, sürahiye bakıyordu. Evet, senden azıcık yaşlı diye şakıdı Efsun. Ama taş çatlasın 40'ında. Hadi bilemedin 45. Öyle değil mi Nergis? Evet, ama ondan 20 yaş büyük adamlara verilen 9 yaşında kızlar gördüm Meryem. Hepimiz gördük. Sen kaçsın şimdi? 15 mi? Bir kız için gayet uygun. İdeal evlilik yaşı. Bu sözler hevesli, coşkulu baş sallamalarla onaylandı. Onunla akran olan üvey kardeşleri, Saide ile Nahit'ten hiç söz edilmediği Meryem'in dikkatinden kaçmamıştı. Her ikisi de Herat'taki Mehri okulda öğrenciydi ve Kabil Üniversitesi'ne girmeyi tasarlıyorlardı. 15 onlar için uygun, ideal bir evlilik yaşı değildi anlaşılan. Dahası diye sürdürdü Nergis sözünü, o da sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşamış. Duyduğumuza göre karısı 10 yıl önce doğum yaparken ölmüş. Sonra 3 yıl önce de oğlu gölde boğulmuş. Çok üzücü gerçekten. Son birkaç yıldır kendine bir eş arıyormuş fakat uygun birini bulamamış. İstemiyorum dedi Meryem. Gözleri hala Celil'deydi. Evlenmek istemiyorum. Beni zorlamayın. Sesindeki ağlamaklığı yalvaran tınıdan nefret ediyor ama engel olamıyordu. Aa Meryem, mantıklı ol ama dedi kadınlardan biri. Meryem neyi kimin söylediğini izleyemez olmuştu artık. Gözlerini Celil'e mıhlamış, konuşmasını, bütün bunların yalan olduğunu söylemesini bekliyordu. Ömrünü burada geçiremezsin ki. Kendi ailen olmasını istemez misin? Evet ya, bir yuva kurmak, kendi çocuklarını doğurmak. Hayatına devam etmelisin. Tamam, buralı biriyle, bir tacikle evlenmen çok daha iyi olurdu. Ama Raşit varlıklı bir adam. Kalkmış sana talip olmuş. Bir evi, bir işi var. Önemli olan da zaten bu, öyle değil mi? Hem Kabil çok güzel, capcanlı bir şehir. Karşına bu kadar iyi kısmet bir daha çıkmayabilir. Meryem gözlerini Celil'in karılarına çevirdi. Molla Feyzullah'ın yanında yaşayabilirim dedi. Beni evine alır o. Alacağını biliyorum. Bu hiç yakışık almaz dedi Hatice. Öyle yaşlı ki hem çok doğru sözcüğü aradı. Meryem onun aslında ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Çok yakın. Onların ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Bu kadar iyi bir fırsatı bir daha bulamayabilirsin. Onlar da bulamazdı. Kızın doğumuyla küçük düşmüş, rezil olmuşlardı ve şimdi karşılarına kızdan bütünüyle kurtulma, kocalarının yaptığı yüz kızartıcı hatanın son izinde silme şansı çıkmıştı. Meryem uzaklara gönderiliyordu çünkü duydukları utancın ete kemiğe bürünmüş haliydi o. Yürüyen, soluk alıp veren bir ayıp. Çok yaşlı ve güçsüz diye tamamladı Hatice sonunda. O öldükten sonra ne yapacaksın? Ailesinin başına dert olursun. Tıpkı şu an bize olduğun gibi. Meryem söylenmemiş sözcüklerin Hatice'nin dudaklarından dökülüşünü görebiliyordu neredeyse. Soğuk bir günde ağızdan çıkan buhar gibi. Kabil'i düşündü. Herat'ın 650 kilometre doğusunda olduğunu Celil'den öğrendiği o büyük, yabancı, kalabalık kent. 650 kilometre. Bugüne kadar kulübeden en çok uzaklaştığı mesafe buraya Celil'in evine yaptığı 2 kilometrelik yürüyüştü. Kabil'deki halini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Bu tahayyül edilemez mesafenin öteki ucunda bir yabancının evinde onun keyfine dayattığı taleplere göre yaşarken Raşit adındaki bu adam için temizlik yapacak, yemek pişirecek, çamaşır yıkayacaktı. Başka görevleri de olacaktı tabii. Kocaların karılarına ne yaptığını Nana anlatmıştı. İşte onu dehşete düşüren, ter içinde bırakan da özellikle işin bu mahrem yanı, gözünde acı verici, sapkın eylemler olarak canlandırdığı kısmıydı. Yeniden Celil'e döndü. Söyle onlara, buna izin vermeyeceğini söyle. İşin aslı, baban Raşit'e cevabını verdi bile diye atıldı Efsun. Raşit burada, Herat'ta, ta Kabil'den kalkıp geldi. Nikah yarın sabah kıyılacak. Öğlen Kabil'e kalkan bir otobüs var. Söylesene diye haykırdı Meryem. Bunun üzerine kadınlar sustu. Meryem onların da erkeği gözlediğini sezdi. Bekliyorlardı. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Celil yüzünde ezik, çaresiz bir anlam. Parmağındaki alyansı çevirip duruyordu. Dolabın içindeki saatin tiktakları hiç kesilmiyordu. Sonunda kadınlardan biri dayanamadı. Celilco... Celil gözlerini ağır ağır kaldırdı. Meryem'inkileri dikti, bir an sonra yeniden indirdi. Ağzını açtı ama yalnızca tek acılı bir inilti çıktı. Bir şey söyle dedi Meryem. O zaman Celil boğuk, ölgün bir sesle konuştu. Allah kahretsin Meryem, bana bunu yapma dedi. Bir şeyler yapılan kişi kendisiymiş gibi. Aynı anda Meryem salondaki gerginliğin dağılıverdiğini hissetti. Celil'in karıları yeni ve çok daha ateşli bir ikna turuna başlarken Meryem gözlerini masadan ayırmadı. Bakışları masanın kaygan cilalı ayaklarında, köşelerdeki yılan kahve kıvrımlarda bir ayna kadar yansıtıcı koyu kahve yüzeyinde gezindi. Soluğunu her bırakışında yüzeyin buğulandığını, kendi yüzünün babasının masasından silinip gittiğini ayrımsadı. Efsun ona yukarıya, odasına kadar eşlik etti. Sonra kadın kapıyı çekince Meryem kilitte dönen anahtarın şakırtısını duydu. Sabah Meryem'e beyaz, pamuklu pantolonun üzerine giymesi için uzun kollu, koyu yeşil bir elbise verdiler. Efsun yeşil bir hicapla aynı renk sandaletler getirdi. Yine uzun kahverengi masalı odaya götürüldü ama bu kez masanın ortasında badem şekeriyle dolu bir kase, bir Kur'an, yeşil bir duvak, bir de ayna duruyordu. Meryem'in daha önce hiç görmediği ve nikah şahitleri olduğunu tahmin ettiği iki erkekle tanımadığı bir molla masadaki yerlerini çoktan almışlardı. Celil oturması için bir iskemle çekti. Açık kahverengi bir takım elbise giymiş, kırmızı kravat takmıştı. Saçları yıkanmıştı. İskemleyi çekerken cesaret verircesine gülümsemeye çalıştı. Hatice ile Efsun bugün masanın bu tarafında Meryem'in yanındaydılar. Molla duvağı gösterdi. Nergis de yerine oturmadan önce alıp Meryem'in başına yerleştirdi. Meryem gözlerini önüne, ellerine dikti. İçeriye çağırabilirsiniz artık dedi Celil birine. Meryem onu görmeden önce kokusunu aldı. Sigara kokusu. Bir de ağır, baygın bir tıraş losyonu. Celil'inki gibi hafif değil. Raihası duvağın kenarından girip Meryem'in burun deliklerine doldu. Duvağın gerisinden gözünün ucuyla başını eğmiş kapıdan geçmekte olan uzun boylu bir erkek gördü. Koca göbekli, geniş omuzluydu. Adamın iri cüssesi soluğunu keser gibi oldu. Yüreği deli gibi atmaya başladı. Çabucak gözlerini indiriverdi. Adam kısacık bir an kapının eşiğinde oyalandı. Sonra yavaş ama güçlü, gümbür gümbür adımlarla odayı geçti. Adımları masadaki şeker kasesini şıngırdattı. Boğuk bir hırıltıyla kendini Meryem'in yanındaki iskemleye bıraktı. Sessiz sessiz soluk alıp veriyordu. Molla onları selamladı. Bunun geleneksel bir nikah olmayacağını söyledi. Anladığım kadarıyla Raşit Ağa'nın yakında hareket edecek olan Kabil otobüsüne bileti varmış. Dolayısıyla vakit darlığı nedeniyle bazı ananevi usulleri atlayacak, töreni hızlandıracağız. Bir iki dua okudu. Evliliğin önemi hakkında birkaç kelime etti. Celil'e bu birleşmeye bir itirazı olup olmadığını sordu. Celil başını yok anlamında salladı. Molla Raşit'e döndü. Meryem'le nikahlanmayı gerçekten isteyip istemediğini sordu. Raşit evet dedi. Sert, gıcırtılı sesi Meryem'e kuru güz yapraklarının ezilirken çıkardığı sesi anımsatmıştı. Peki sen Meryemcan, bu erkeği kocalığa kabul ediyor musun? Meryem sesini çıkarmadı. Genizler temizlendi. Ediyor dedi masanın ucundan bir kadın sesi. Aslında dedi Molla, soruyu kendi yanıtlamalı. Yanıtlamadan önce de benim 3 kez sormamı beklemeli. Çünkü teklifte bulunan kişi erkek, kız değil. Soruyu 2 kere daha yineledi. Meryem'den yanıt gelmeyince bir daha sordu. Bu kez biraz daha bastırarak Meryem yanında oturan Celil'in kıpırdandığını, masanın altındaki bacaklarını üst üste atıp sonra yine indirdiğini hissedebiliyordu. Birileri yine genizini temizledi. Küçük, beyaz bir el uzandı. Masadaki bir toz zerresine bir fiske vurdu. Meryem diye fısıldadı Celil. Evet dedi kız titrek bir sesle. Duvağın altına bir ayna uzatıldı. Meryem aynada önce kendi yüzünü gördü. Kavişsiz, biçimsiz kaşlarını, düz saçlarını, neşesiz, yeşil gözlerini. Gözleri birbirine öyle yakındı ki insan onu şaşış sanabilirdi. Cildi kalındı, donuk, lekeli görünüyordu. Alnını çok geniş, çenesini çok dar, dudaklarını çok ince buldu. Genel olarak uzun bir yüz izlenimi bırakıyordu. Üçgen bir surat, biraz tazımsı. Öte yandan tuhaftı ama bütün bu silik, albenisiz parçaların bir araya gelince güzel olmasa da gözü hiç mi hiç rahatsız etmeyen bir çehre oluşturduğunu görebiliyordu. Aynada Raşit'in yüzünü de ilk kez gördü. İri, köşeli, sağlıklı pembe yüzü, kanca burnu, mahcup bir sevinci dışa vuran, kızarmış yanakları, sulu, kanlı gözleri, önde ikisi sivri tepeli bir çatı gibi üst üste binmiş olan sıkışık dişleri, gür kaşların neredeyse 2 parmak üstünden başlayan inanılmayacak kadar alçak saç çizgisini, sık, sert, kır düşmüş saçları. Gözleri aynada bir anlığına buluştu, sonra çabucak sıvıştı. Bu kocamın yüzü diye düşündü Meryem. Raşit'in ceket cebinden çıkardığı ince altın halkaları birbirlerinin parmaklarına taktılar. Erkeğin tırnakları sarımsı kahveydi. Çürüyen bir elmanın içi gibi bazılarının uçları uzamış kırılmıştı. Kız alyansı onun parmağına geçirirken elleri titredi. Raşit yardım etmek zorunda kaldı. Kendi alyansı ise azıcık dardı ama Raşit eklemlerden sertçe iterek yüzüğü geçirdi. İşte dedi. Çok güzel bir yüzük diye atıldı Celil'in eşlerinden biri. Harika Meryem. Geriye bir tek nikah akdinin imzalanması kaldı dedi Molla. Meryem adını yazdı. Mim, Ra, Ya, sonra yine Mim, bütün gözlerin eline dikildiğinin farkındaydı. Meryem'in imzalayacağı bir sonraki belgeyi 27 yıl sonra yine bir din adamı tanıklık edecekti. Artık karı kocasınız dedim Molla. Tebrik ederim. Raşit rengarenk boyanmış otobüste bekledi. Meryem aşağıdan, durduğu yerden onu değil, sigarasının açık camdan dışarıya süzülen dumanını görebiliyordu. Celil ile birlikte arka tamponun yakınındaydılar. Çevrelerinde insanlar tokalaşıyor, vedalaşıyordu. Kur'anlar öpülüyor, elden ele geçiriliyordu. Ciklet, sigara tipsilerinin gerisinde yüzleri görünmeyen oğlan çocukları yolcuların arasında yalınayak koşturuyordu. Celil habire Kabil'in ne olağanüstü bir şehir olduğunu anlatmaktaydı. Moğol İmparatoru Babür bile oraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Meryem onun ayrılık vaktine kadar böyle konuşup duracağını, Kabil'in bahçelerini, dükkanlarını, ağaçlarını, havasını öveceğini biliyordu. Sonra bir bakacaktı, kendisi otobüste, Celil ise aşağıda, ona neşeyle el sallamakta, yarasız, beresiz, sapasağlam. Meryem buna izin veremezdi. Sana tapardım dedi. Celil lafının ortasında duruverdi. Kollarını göğsünde kavuşturdu, sonra çözdü. Genç bir Hindu çift, kucağı bebekli bir kadınla bir bavulu sürükleyen erkek aralarından geçti. Bu müdahale Celil'in çok işine gelmiş gibiydi. Çift özür diledi, o da kibarca gülümsedi. Perşembeleri saatlerce oturup beklerdim seni. Gelmeyeceksin diye ölesiye kaygılanırdım. Yolunuz uzun, bir şeyler yemelisin. Sonra ekmekle keçi peyniri alayım mı diye sordu. Sürekli seni düşünürdüm. 100 yaşına kadar yaşaman için dua ederdim. Bilmiyordum. Benden utandığını bilmiyordum ki. Celil başını eğdi, vaktinden önce gelişmiş bir oğlan çocuğu gibi ayakkabısını burnuyla toprağa eşeledi. Benden utanıyordun. Seni görmeye geleceğim diye mırıldandı Celil. Kabil'e gelip seni ziyaret edeceğim. Birlikte, hayır, hayır dedi kız. Gelme, seni görmek istemiyorum. Sakın gelme. Senden haber almak istemiyorum. Asla, asla. Celil ona yaralı gözlerle baktı. Seninle ben burada ayrılıyoruz dedi Meryem. İşimiz burada bitiyor, hoşça kal. Böyle gitme dedi erkek cılız bir sesle. Bana Molla Feyzullah'la vedalaşacak zamanı bile tanımadın. Bu efendiliği bile gösteremedin. Döndü, otobüsün yan tarafına doğru ilerledi. Celil'in peşinden geldiğini duyabiliyordu. Hidrolik kapılara varınca hemen arkasından gelen sesi duydu. Meryem Jo. Basamakları çıktı, gözünün ucuyla Celil'in onunla aynı hizadan yürüdüğünü görebiliyor olsa da camdan dışarıya hiç bakmadı. Koridorda arkaya Raşit'i babulu bacaklarının arasına almış, oturduğu koltuğa doğru ilerledi. Avuçlarını cama bastıran, parmak boğumlarıyla vuran Celil'e bir kez bile dönüp bakmadı. Otobüs hareket edince yanları sıra koşturan adama bakmadı. Otobüs hızlandığı zaman da geriye dönüp giderek küçülen, sonra egzoz dumanının tozun arasında gözden yiten adama bakmadı. Cam kenarında oturan Raşit, iri etli elini onunkinin üzerine koydu. ''Hadi ama kızım, hadi bakalım, hadi.'' Bunu söylerken gözlerini kısmış, camdan dışarı bakıyordu. Gözüne çok daha ilginç bir şey çarpmış gibi.